Ayrım 38. Malta sürgünleri. Bilal Nevşimşir. Sayfa 515. 8. Sonuç. Mondros mütarekesi üzerine İngilizlerin Türkiye'de başlattıkları insan avı, önce mütarekeye karşı Türk direnişini kırmak amacını gütmüştür. Türk yurdunun yağmalanıp parçalanması biçimindeki bir mütareke uygulamasına Türklerin direnebilecekleri gözden uzak tutulmuyordu. İlk direnişin de cephelerdeki askerlerden gelebileceği düşünülüyordu. Gerçekten 1918 sonlarında direniş belirtileri görülmeye başlanmıştı. Bunu kırmak için İngilizler öncelikle cephelerdeki Türk komutanlarını kara listeye geçirmişler, kovalamaya girişmişlerdir. İlk Malta adayları bu komutanlar olmuştur. Subay avının hemen arkasından ittihatçıların kovalanmasına başlanmıştır. İşbirlikçi damat Ferit Paşa'nın sadrazamlığa gelişiyle 1919 yılının ilk yarısında ittihatçılara amansız bir savaş açılmıştır. Bununla İngilizler bir yandan Türkiye'de ulusal direniş akımını önceden söndürmek, öte yandan da ittihatçılardan hesap sormak istemişlerdir. Türklere dikte edilecek öldürücü barış koşulları açıklanınca Türkiye'de patlamalar olabileceği, bunun da ittihatçılardan gelebileceği hesaplanıyordu. Büyük başarı, yurt dışına kaçmış, parti olarak kendi kendilerini dağıtmış olmakla birlikte ittihatçılar yine de Türkiye'de en örgütlü siyasal güçtü. O günün milliyetçileri sayılıyorlardı. Barış koşullarına karşı ancak ittihatçı örgütten direniş gelebilirdi. Bu bakımdan İngilizler ittihatçılara ağır bir yumruk indirmeyi gerekli görüyorlardı. Aynı zamanda İngilizler ittihatçılardan geçmişin hesabını sormaya kararlıydılar. Türkiye'yi 1. Dünya Savaşı'na ittihatçılar sokmuştu. Türkler 4 yıl boyunca bütün cephelerde sonuna kadar yalnız İngilizlerle karşı kıyasıya savaş vermişlerdi. İngilizler tarihlerinde ilk kez mecburi askerlik usulünü koymuşlar, ulusça topyekün savaşa girmek zorunda kalmışlardı. Böyle bir savaşa alışık değillerdi. Büyük deniz savaşları bir yana, küçük savaşlarla büyük imparatorluklar kurmuş bir ulustu İngilizler. 19. yüzyıl Büyük Victoria'nın küçük savaşlarıyla doludur. Kendi çocuklarını kolay kolay kırdırmazdı İngilizler. 1. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında da yine öncelikle sömürge askerlerini ateşe sürmüşlerdi. Ama bu savaş çok uzamış, sömürge askerleri azalmıştı. Savaşın son yıllarında İngilizler kendi çocuklarını cepheye sürmek zorunda kalmışlardı. Bundan Türkleri sorumlu tutuyorlardı. Türkler yüzünden bu savaşın 2 yıl fazla uzadığını, bu 2 yıl boyunca su gibi İngiliz kanı döküldüğünü söylüyorlardı. Şimdi ittihatçılardan bunun hesabı sorulacak, öcü alınacaktı. Bundan başka ittihatçılar İngilizlerin sömürgeci çıkarlarını tartışmaya başlamışlar, İngiliz sömürgelerinde kazan kaynatmaya kalkışmışlardı. Cihat fetvalarıyla, teşkilat-ı mahsusalarıyla, ihtilalci bildirgeleriyle sömürge haklarını İngiliz efendilerine karşı ayaklandırmaya çalışmışlardı. İngilizler, ittihatçıların panislamist, pantürkist kışkırtmalarını gözlerinde olduğundan fazla büyütmüşlerdi. Sömürgelerde başlayan kaynaşmalarda çok zaman Türk parmağı, ittihatçı entrikası aramışlardı. Üstelik ittihatçı İngiliz savaşı sürüp gidiyordu. Mütareke döneminde ittihatçılar Bolşeviklerle işbirliğine kaymışlar, doğuya İslam Bolşevikliği fikirleri yaymaya başlamışlardı. Bu, Hindistan'ın güvenliği bakımından İngilizleri bir kat daha ürkütmüştü. 1920'lerde ittihatçıları Kemalistlerden çok daha tehlikeli görüyorlardı İngilizler. İngilizlerin ittihatçı düşmanlığına, itilafçıların düşmanlığa varan partizanlığı eklendi. Yerli yabancı işbirliğiyle ittihatçılar av hayvanları gibi kovalandılar, sorgusuz cezaevlerine tıkıldılar. Türkiye'deki düşmanları da düşük ittihatçılardan tarihsel hesap sormak istiyorlardı ve İngilizlerce teşvik ediliyorlardı. İngilizler önce ittihatçıların Türk mahkemelerince yargılanıp cezalandırılabileceğini düşündüler. Ama çok geçmeden bunun yapılamayacağını, damat Ferit Paşa hükümetinde ittihatçıları idam ettirmeye gücünün yetmeyeceğini anladılar. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'in asılması yurtta sert tepki yarattı. Yunan'ın İzmir'e ayak basmasıyla Türkiye'de kaynaşmalar başladı. Büyük Sultan Ahmet mitinginde İstanbul halkının siyasal tutukluları kurtarmak için Bekir Ağa bölüğüne yürüyeceği söylentileri çıktı. İngilizler bundan sonraki Bastil'in zaptı gibi bir ihtilal başlangıcı olacakmışçasına ürktüler. Damat Ferit Paşa'nın da isteği üzerine tutuklu ittihatçılardan bir bölümünü alıp Malta Adası'na sürdüler. 1919 yılında sürgüne yollananların büyük çoğunluğu ittihatçılardı. İttihatçılardan sonra Kemalistlere savaş açıldı. İlk kovalanan Kemalist Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi oldu. Paşa Samsun'a çıktıktan sonra aylarca kovalandı. İstanbul'a çekilmek, tuzağa düşürülmek istendi. İlk zamanlarda İttihatçılıkla Kemalistlik arasında bir ayrım yapılmıyordu ama Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da başlattığı Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin İttihatçılık olmadığı açıklıkla anlaşıldıktan sonra da Kemalistlere karşı savaş sürdürüldü. Son Osmanlı Meclisi'nin Anadolu'da değil de işgal altındaki İstanbul'da toplanması bir bakıma Kemalistlere karşı hazırlanmış bir tuzaktı. İngilizler Anadolu'da yakalayamadıkları Kemalistleri İstanbul'a çekip topluca ele geçirmeyi düşünmüşlerdi. Bunu bir ölçüde de başardılar. Anadolu'dan mebus seçilen Kemalistler İstanbul'a toplandılar. Göz göre göre İngilizlerin ağına düştüler. 16 Mart 1920 günü İstanbul resmen işgal edilince İngiliz polisi meclisin kapısına dayandı. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından bazı mebusları tutukladı. Ondan sonraki günlerde de başkentteki Kemalistler teker teker avlandılar. 1920 yılında Malta'ya sürülenler öncelikle Kemalistlerdi. İngilizlerin sürgün politikası öncelikle Türk Kurtuluş Savaşı'nı boğmak amacını gütmüştür. Gerçekten seçkin Kemalistlerin veya millicilerin yakalanıp sürülmeleri müdafaa-i hukuk örgütü için geçici bir darbe olmuştur. Sürülenlerin bazıları bu örgütün temsilcileri, üyeleri yani yöneticileriydi. Bunların o sıralarda pek ihtiyaç duyulan hizmetlerinden yoksun kalındı. Ama bu darbe Türk Kurtuluş Savaşı'nı çökertememiştir. Bu noktada İngilizler tarihsel yanılgıya düşmüşlerdir. Geri kalmış sömürgelerde toplumun önderliğini saf dışı etmekle sömürgeciler emellerine ulaşabiliyorlardı. Halkları boyunduruk altına alabiliyorlardı. Bu yöntem sömürgeci imparatorluklarda sık sık başarıyla uygulanmıştı. Ne var ki Türk ulusu İngilizlerin Asya ve Afrika'da tanıdıkları sömürge halklarından çok değişikti. Türkler yüzyıllarca bağımsız yaşamışlardı. İmparatorluk yönetmişlerdi. Üstelik oldukça ileri düzeyde ulus bilincine erişmişlerdi. Bilinçlenmiş bir ulusun içinden 100-150 kişinin yakalanıp sürülmesi o ulusu boyunduruk altına almaya yetemezdi ve yetmemiştir. İngiliz'in sömürgeci silahı Türkiye'de geri tepmiştir. Sürgün politikası ters sonuç vermiştir. Türk Kurtuluş Hareketi'ni söndürmek şöyle dursun, tersine daha da alevlendirmiştir. Kovalanan ittihatçılar Anadolu'daki Kurtuluş Hareketi'nin ilk çekirdeğini oluşturdular. İstanbul'daki insan avı Anadolu'ya geçişleri kamçıladı. Birçok kimse İngilizlerin pençesine düşmektense Anadolu'ya atlamayı kendisi için bir kurtuluş olarak gördü. Atladıktan sonra da köprüleri atarak Kurtuluş Savaşı'na katıldı. İngilizlerce yakalanıp sürdürülen mebuslardan kat kat fazlası Anadolu'ya geçti. Bunlar ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdular. Son Osmanlı Meclisi Malta ile Ankara arasında paylaşılırken Mustafa Kemal Paşa aslan payını kendisine çekti. Anadolu'ya doğru bu akında İngiliz zulmünün kamçılayıcı etkisi de bulunduğu kuşkusuzdur. Bu zulümler Osmanlı-Türk ayrımını bir ölçüde aymazlıktan uyandırdı. Bu aydın tipi Moskov'u düşman bellemişti ama İngiliz'in de düşman olabileceğini kavramakta güçlük çekiyordu. Kıran kırana 4 yıl süren Türk-İngiliz savaşından sonra da Türklerle İngilizler arasında bir düşmanlık doğmadığı propagandası Türkiye'de yaygındı. Ustaca da yayılıyordu. Hele Büyük Savaş'ın galibi İngiliz'e karşı Osmanlı Türk aydınını direnişe inandırabilmek büsbütün zor bir işti. Ancak ensesinde İngiliz polisinin soluğunu duyduktan sonradır ki birçok kararsız kişi Anadolu'ya geçip Mustafa Kemal Paşa'ya katılmaya karar verebilmiştir. İngilizler bu insanları Malta ile Ankara şıklarından birini seçmek zorunda bırakmakla istemeyerek Türk Kurtuluş Savaşı'na hizmet etmişlerdir. Malta sürgünleri olayının bu bakımdan Kurtuluş Savaşı'na yararlı etkisi de olmuştur. Mustafa Kemal Paşa bundan ustaca yararlanmayı bilmiştir. İstanbul'un işgalinden 2 ay sonra İngilizler bu savaşı kaybettiklerini kavramışlardır. Türk ulusal direnişi çökmemiştir. Tam tersine Ankara'da yeni bir devlet doğmuştur. Damat Ferit Paşa 1920 yılı ortalarında da hala Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının yakalanıp Malta'ya sürülmesini İngilizlerden ister. İngilizler bu isteği artık saçma bulurlar. İstanbul'daki Kemalistleri yakalamanınsa ulusal hareketi bundan böyle pek etkilemeyeceğini düşünürler. Hareket artık kişileri aşmış, ulusal nitelik kazanmıştır. Hareketin asıl önderlerini Anadolu'da yakalamaya İngiliz'in gücü yetmediğine göre Türk Kurtuluş Savaşı'nı bu yoldan boğmak olanağı kalmamıştı. İnsan avı ve sürgün politikası anlamını yitirmiş olur. Kovalamalar, sürgüne yollamalar yavaşlar. Ama ele geçirebildikleri İttihatçılarla Kemalistleri İngilizler cezalandırmaya kararlıydılar. Sürgünler yargılanacaklardı. Öç alma hukuksal kisveye büründürülecekti. Müttefikler arası bir mahkeme kurulacaktı. Bunu öngören hükümler Sevr Antlaşması'na da kondu. Osmanlı hükümeti bu mahkemenin yargı yetkisini tanımayı kabul etti. Sürgünler savaş yasalarıyla törelerini çiğnemiş kişiler, yani savaş suçluları sayılıyorlardı. Daha somut olarak 3 sınıf suç söz konusu ediliyordu. Bunlardan biri İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmak, ikincisi Ermeni kırımı, üçüncüsü ise mütarekeyi çiğnemek suçuydu. Küçük subaylar grubu birinci suçtan yargılanmak isteniyordu. İngilizler özellikle Kut el-Amara'da Türklere tutsak düşen İngiliz askerlerine kötü davranıldığını, bunların Irak'tan iç Anadolu'ya kadar yürütüldüğünü ileri sürüyorlar. Bir kısım Malta sürgünlerinden bunun hesabını sormak istiyorlardı. Ama delil toplamaya sıra gelince iş sarpa sardı. Ciddi bir şey bulunamadı. Sonunda İngiliz başsavcılığı ancak 8 sürgünün bu suçtan yargılanabileceğine karar verdi. Küçük rütbeli bu subayların yargılansalar bile mahkum edilebilecekleri çok kuşkuluydu. İttihatçılarsa genellikle Ermeni kırımı suçuyla yargılanmak isteniyordu. Kırım, katliam aslında bir propagandaydı. İngilizler Çanakkale'ye saldırırken Doğu Anadolu'da da Ermeniler ayaklanmış, daha doğrusu ayaklandırılmıştı. Van gibi bazı yerleri işgal eden Ermenilerle savaşılmıştı. Bir Türk-Ermeni savaşı olmuştu ama Kırım yapılmamıştı. Ondan sonra da bir tedbir olarak Ermeniler Suriye ve Lübnan'a sürülmüşlerdi. Bu olayı İngilizler dünyaya bir Kırım olarak göstermişlerdi. Şimdi bu sözde Kırım'ın hesabını soracaklardı. Harıl harıl suç delilleri arandı. Bu arada Amerikan Dışişleri arşivleri de alt üst edildi. Türkler temize çıktı. Tarihi bir iftiradan kurtuldu. Ama İngilizler bunu açığa vurmadılar. Kırım yapıldığını gösteren tek bir delil bulunamadı. İttihatçıları Kırım suçuyla yargılamak politikası fiyaskoyla sonuçlandı. İngiltere'nin müttefikleri de bu İngiliz propagandasına alet olmadılar. Fransa ve İtalya müttefikler arası mahkeme kurulmasına yanaşmadı. Yine de İngilizler İttihatçıların peşlerini bırakmadılar. Almanya'ya kaçmış olan İttihatçı liderleri ele geçirebilmek için büyük çaba ve para harcadılar. Avrupa'da da İttihatçılar fellik fellik arandı, soluk soluğa kovalandı. Ele geçirilemediler, yargılanamadılar. Sonunda Talat Paşa Berlin'de, Said Halim Paşa da Roma'da vurduruldu. İttihat ve Terakki iktidarının bu iki sadrazamını vuranlar kiralık Ermeni katilleriydi. Vurduran ise İngiliz entelijans servisidir denilebilir. Tiflis'te vurulan Cemal Paşa için aynı şeyi söylemek güçtür. Kemalistlere gelince, İngilizler bunları mütarekeyi çiğnemek, mütareke anlaşmasına karşı direnmek suçuyla yargılamak niyetindeydiler. Ama Anadolu'daki Türk Kurtuluş Savaşı ulusal bir nitelik kazanınca bu suçun hiçbir anlamı kalmadı. Mondros mütarekesine ve Sevr Antlaşması'na karşı direnenler tek tek kişiler değil tümüyle Türk ulusuydu. Türk ulusunu toptan yakalayıp yargılamaya İngiliz'in gücü yetemezdi. Zamanla İngilizler mütarekeyi çiğnemek suçundan söz etmez oldular. Malta'daki Kemalistler durdukları yerde temize çıktılar. Ama yine de serbest bırakılmadılar. İngilizler bunların Anadolu'ya geçmelerini önlemek istiyorlardı. Özellikle sürgün paşaların Kurtuluş Savaşı'na katılmalarını önlediler. Geciktirdiler. Bu dönemde Kemalistler Malta'da yargılanmak için değil, Anadolu'daki İngiliz tutsaklarına karşılık rehine olarak tutuluyorlardı. Salt hukuksal açıdan bakınca Malta sürgünleri olayı İngilizler için yüz karasıdır. Yerleşmiş hukuk kuralları çerçevesine sığmaz. İnsanlar keyfi olarak tutuklanmışlar, sürülmüşlerdir. 1-2 yıl yargılanmadan cezaevlerinde tutulmuşlar, özgürlükten yoksun bırakılmışlardır. Sorguya çekilmemişler, mahkeme önüne çıkarılmamışlardır. Sürgünlere neyle suçlandıkları bile söylenmemiştir. Suçluydular, yargılanmaları, suçsuzduysalar salıverilmeleri gerekirdi. İngilizler sürgünleri ne yargılayabilmişler ne de serbest bırakmışlardır. Hak hukuk bayraktarlığı yapan İngilizler için bu olay gerçekten yüz kızartıcıdır. Haklı olarak yerilmiştir. Bu olayda suçlu olan İngiliz yöneticileridir denilebilir. Yüzeysel bir bakışla Malta sürgünleri olayı Nazilerin kovuşturulmalarını anımsatır. İttihatçıların Nazilere Malta'da kurulması düşünülmüş mahkemenin de Nürnberg mahkemesine benzetilebileceği sanılabilir. Hatta İngilizlerin o dönemde ileri bir hukuk anlayışının öncülüğünü yaptıkları bile bir an için düşünülebilir. Devletler arası ceza hukukunun henüz gelişmediği, kodifiye edilmediği bir dönemde İngilizlerin savaş suçluları kavramını ortaya atıp bunları yargılamak için çaba harcadıkları ama anlayışsız müttefiklerinden bile destek görmedikleri sanılabilir. Böyle bir yüzeysel değerlendirme çok yanıltıcı olur. Malta olayı hukuksal değil, siyasal bir olaydır. İngilizler adalet peşinde değil, çıkar peşinde koşmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasından aslan payını almak, zaferin meyvelerini toplamak ve doğudaki sömürge düzenini sürdürmek istiyorlardı İngilizler. Bunu engellemek isteyen Türklere düşman kesilmişlerdi. Yenik düşen öteki ülkelerde savaş suçluları kovalanmamıştı. Almanlar, Bulgarlar, Avusturyalılar topluca yakalanıp sürülmemişlerdi. Müslüman Türk'e karşı bu ayrımcı davranış İngiltere'nin müttefiklerince bile tepkiyle karşılanmıştı. Fransızlar olayı protesto etmişlerdi. Altında İngiliz çıkarları yatan, ırk düşmanlığı, din düşmanlığı biçimine bürünen bu siyasal olayı hukuksal nedenlerle yorumlamaya kalkışmak bile yersiz olur. Başta Atatürk olmak üzere Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderlerini savaş suçlusu sayan bu sömürgeci politikada hukuksal objektiflik aramak anlamsızdır. Malta olayı başka olaylarla karşılaştırılamaz, başka olaylara benzetilemez. Düşük İttihat ve Terakki iktidarı elbette yargılanabilirdi. Koskoca bir imparatorluğu batıran kişilerden elbette hesap sorulabilirdi. Ama bunun hesabını sormak İngiliz sömürgecisine düşmezdi. İttihatçılardan sorulacak hesap İngiliz'in keyfine göre Ermeni suçu, mütarekeyi çiğnemek suçu gibi sözde suçlardan ötürü değil, gerçek suçlardan dolayı olması gerekirdi. Her ulusal felaketten sonra sorumlular aranır. Bunlardan hesap sorulur. Hesabı soran o ulusun kendi mahkemeleri olur. Mütareke döneminin İstanbul hükümetleri işgalcilerle işbirliği yaparlarken ağır yanılgıya uğramışlardır. Düşmanın keyfine göre hareket etmişlerdir. İngiliz buyruğunu Osmanlı yasalarından daha üstün, daha geçerli saymışlardır. Türkiye'nin egemenlik haklarını Türk mahkemelerinin bağımsızlığını çiğnemişler, çiğnetmişlerdir. İşgalcilerin kulu kölesi, oyuncağı olmuşlardır. Suçluları seçerken, suçluları saptarken hiç tarafsız ve bağımsız davranılmamıştır. İttihatçı avına o kadar politika, o kadar kişisel düşmanlık karıştırılmıştır ki, suçluyu suçsuzdan, haklıyı haksızdan ayırma olanağı kalmamıştır. Ağır başlılıkla, tarafsızlıkla yargılama yapılamamıştır. İşgalci düşmanın isteğine göre yapılan yargılamalarsa haklı olarak tepkiyle karşılanmıştır. Hele hesap sorulabilecek insanlar yabancı düşman eline düşünce büsbütün mağdur sayılmışlar, kahramanlar gibi yurda dönmüşlerdir. Olaylar giderek tersine dönmüştür. İttihatçılar büyük çoğunlukla partizanlığı bir yana bırakıp dürüstçe Kurtuluş Savaşı'na katılmışlardır. Onların siyasi muhalifleri itilafçıların bir bölümü ise partizanlık yüzünden gittikçe işgalci düşmanlarla işbirliğine saplanmışlar ve Kurtuluş Savaşı'na cephe almışlardır. Anadolu'daki ulusal hareketin ittihatçılık olmadığı anlaşıldıktan sonra da itilafçıların bir bölümü saplantılarından kendilerini kurtaramamışlardır. Bu tutumları onları vatan haini durumuna düşürmüştür. Sonunda yargılanma sırası işbirlikçi itilafçılara gelmiştir. Malta sürgünleri olayı Ankara ile Londra arasında uzun bir kavga konusu olmuştur. Mustafa Kemal Paşa İngilizlere kendi silahlarıyla karşılık vermiştir. Malta sürgünlerine karşılık olarak Anadolu'daki İngilizleri tutuklatmıştır. Bundan sonra Malta sürgünleri ile İngiliz tutsaklarının kaderleri birbirine bağlanmıştır. Sürgün tutsak değiş tokuşu için harcanan çabalar, yapılan pazarlıklar Anadolu'daki savaşın gidişine paralel yürümüştür. Birinci İnönü Zaferi'nden sonra İngilizler, Malta sürgünlerinden bir bölümünü İngiliz tutsaklarıyla değiş tokuş etmeye razı olmuşlardır. Yunan orduları yeniden saldırıya geçince bundan caymışlardır. İkinci İnönü Zaferi üzerine İngilizler yeniden bir dönüş yaparak 40 sürgünü salıvermişlerdir. Ama bunların içinde Atatürk'ün yakın arkadaşları yoktu. Mustafa Kemal Paşa da buna karşılık İngilizlerin çok önem verdikleri tutsakları Anadolu'da alıkoymuş, önemsiz İngilizleri geri vermiştir. Atatürk, tek bir sürgünün bile yabancı mahkemelerce yargılanmasını kabul etmemiş, bütün sürgünlerin kurtarılması için çalışmış, bu uğurda sonuna kadar direnmiştir. Ancak Sakarya zaferi üzerinedir ki İngilizler toptan değiş tokuşa yanaşmışlardır. İngiliz gemileri sürgünleri götürdükleri gibi geri getirmişlerdir. Anadolu'daki İngiliz tutsakları da geri verilmiştir. Kavga Mustafa Kemal'in tam zaferiyle sonuçlanmıştır. Bir yıl sonra ulusal kurtuluş da gerçekleşti. Yunan orduları denize döküldü. Ulusça bayram şenlikleri içinde Mehmetçik yeniden İstanbul'a dönerken İngiliz gemileri paniğe kapılmış yığınla insanı yurt dışına geçiriyorlardı. Bunlar Kurtuluş Savaşı boyunca düşmanla işbirliği yapmış olanlardı. Kasım 1922'de de Malaya adlı İngiliz zırhlısı yine Malta adasına bir sürgün götürdü. Bu da Allah'tan sonra İngiltere'ye güveniyorum diyen ve İngilizlere sığınan son Osmanlı padişahı Mehmet Vahidettin'di. Bir tarih sayfası böylece kapandı. Malta sürgünlerinin serüvenleri üzerine de bir çift söz etmek gerekirse denebilir ki bu olayın olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur. Sürgünler 1-2 yıl özgürlükten yoksun, yurttan uzak, eş ve dostlarından ayrı kalarak acı çekerken sürgün yaşamından bir ölçüde yararlanmışlardır da. Kitap okumuşlardır, yabancı dil öğrenmişlerdir, bildikleri yabancı dillere yenilerini eklemişlerdir, çeviri yapmışlardır, İngilizleri daha yakından tanımışlardır, az çok yeni değer yargıları kazanmışlardır. Kurtuluştan sonra sürgünlerin büyük çoğunluğu Kurtuluş Savaşı'na, yeni devlet yönetimine katılmışlardır. İçlerinden Atatürk devrimlerine yürekten bağlı pek çok kimse çıkmıştır. Yüksek devlet görevleri almışlardır. Hatta sürgünlerin İngilizleri yakından tanımalarından bile yararlanılmış gibidir. Yıllar sonra Türkiye ile İngiltere arasında dostluk ve ittifak bağları kurulurken eski Malta sürgünlerinden iki kişi Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine atanmıştır. Buna karşılık sürgünler içinden nankörler de çıkmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında devrimlere başlayan Atatürk'e kafa tutmaya kalkışan gazetecilerin, baş kaldıran ittihatçıların, sırt çeviren eski ülke arkadaşlarının Malta sürgünleri arasından da çıktığı görülmüştür. Atatürk'ün devrimci Halk Partisi'ne karşı ilk tutucu muhalefet partisini kuranlar arasında eski Malta sürgünleri vardı. Hatta Atatürk'e İzmir suikastini hazırlayanlardan bazıları da eski Malta sürgünlerindendi. Bunlara bakarak Atatürk'e karşı Malta'da nankörlük tohumlarının atılıp atılmadığı sorusu akla gelir. Bu konuda belgelere rastlamadık. Ama sürgünlerden bazılarının Malta olayından yeterince ders almadıkları söylenebilir. Bunlar gerçekten cezalandırılmak istenirken Atatürk sayesinde kurtulmuşlardır. Bu ucuz kurtuluş eski ittihatçıları yüreklendirmiş olabilir. Bu yüreklilikle yine kötü politikacılığa dönmek isterlerken sonuncu kez yanılgıya uğramışlar ve İzmir suikasti olayıyla kendi kendilerinin sahneden silinmelerini hazırlamışlardır. Yakın geçmişten Bekir Ağa bölüğünden Nemrut Mustafa, Harp Divanı'ndan ve Malta sürgününden yeterince ders alabilmiş olsalardı, ittihatçıların üzerinden sünger geçmek için bir de İstiklal Mahkemesi'ni işletmeye belki gerek kalmazdı. Evet, belki. Olaya kişilerin nankörlüğü ya da aymazlığı açısından ziyade daha derinden bakmak uygun olur. Aslında yeni Türkiye tarihsel bir oluşum geçiriyordu. Bu oluşumun kendine özgü bir iç dokusu, bir iç mantığı vardı. Kişileri aşıyordu. Malta'da her nasılsa bir arada bulunmuş eski kader yoldaşlarının sonunda bir yol ayrımına gelmeleri kaçınılmış gibiydi. Çarpıcı biçimde İstiklal Mahkemesi'nde karşı karşıya geldiler. Mahkeme işletildi, hükümler verildi, hükümler giyildi. Bir tarih dönemi kapandı. Buna tarihsel determinizm demek pek yanlış olmaz sanırız. Kitabın sonu 21 Mayıs 2015 Sayfa 543.